İkinci ayrım. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 16. 28 Şubat kararları. Tarihe not bırakmaya çalıştığımız bu kitapta okurlarımıza alınan kararları madde madde yeniden hatırlatmakta fayda var. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı kararına ek A. 1. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yine anayasanın 4. maddesi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 3. Genç nesillerin körpe dimalarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından. A. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitimi almış çocukların ailelerinin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık aydın ve din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 6. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 7. İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarını silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerde irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir. 9. TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 10. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel bir çatışmadan korumak için İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunmalı. Bu maksatta İran'a karşı komşuluk münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetlerini önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. 11. Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetleri yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 12. TC Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır. 13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve anayasa mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 14. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri, polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli. Özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 15. Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 15. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 17. Ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 18. Büyük kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 2. Bölüm Erbakan'ın karşı olduğu dava. 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce Genelkurmay ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e irtica tehdidiyle ilgili detaylı briefingler verildi. Somut olayların aktarıldığı briefinglerin ardından Demirel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince oluşturulan bir komisyona kendisine sunulan briefinglerde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit ettirdi. Genel Sekreterlik'ten gelen sonuçlarla Başbakan Necmettin Erbakan'a, İçişleri Bakanı Meral Akşener'e, Genelkurmay Başkanlığı'na ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na mektuplar gönderdi. Briefinglerin ardından 28 Şubat'taki toplantı yaklaştıkça Demirel'in medyada yer alan konuşmaları da irtica tartışmasına yönelik mesajlar içermeye başladı. 9 Şubat 1997'de yayımladığı bayram mesajında, "Din uhrevi alanı, hukuk ise dünyevi alanı tanzim eder. İslam'da zorlama yoktur. İnanç ve ibadet özgürlüğü Cumhuriyet'in titizlikle savunduğu bir ilkedir. Dini siyasallaştırmaya çalışanlar hem günah hem de suç işlemektedirler." dedi. 18 Şubat 1997 tarihinde, "Ne Cezayir ne de İran olan Türkiye'de şeriat istenemez. Şeriat isteyen Atatürk Cumhuriyeti'nin koyduğu hukuk sistemine ve hukuk devletine karşı çıkıyor demektir. Şeriatı kimse getiremez." dedi. Milli Güvenlik Kurulu gündeminin şekillenmesi sonrası 28 Şubat'tan günler önce Cumhurbaşkanı Demirel, "Varlığını Cumhuriyet'e borçlu olan her kuruma sesleniyorum. Cumhuriyet'e demokratik laik rejime sahip çıkın." diyerek adeta sivil vatandaşları uyarma ihtiyacı duydu. 28 Şubat kararları alındı. Ardından 13 Mart 1997 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. MGK kararları Refah Partisi DYP hükümetinin bakanlarına okundu ve onaylandı. Başbakan Necmettin Erbakan ertesi gün yani 14 Mart 1997'de Cumhurbaşkanı'na gönderdiği yazıda kararların hükümet tarafından da onaylandığını, gereğinin hükümet tarafından yapılacağını yazdı. Kısacası Bakanlar Kurulu da tartışmasız, itirazsız bir şekilde 28 Şubat kararlarını onaylamıştı. Çoğu zaman iki şey birbirine karıştırılıyor. Erbakan'ın 28 Şubat'ın ardından hemen istifa ettiği gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Oysa kasıtlı olarak çarpıtılan mesele hiç de böyle değil. Başbakan Erbakan, başbakanlık görevini Tansu Çiller'e devretmek amacıyla 28 Şubat'tan 4 ay sonra 18 Haziran 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel'e istifasını sundu. Erbakan'ın istifasında Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasındaki koalisyon protokolüne uygun olarak bu bir yıllık süreden sonra başbakanlığın Doğru Yol Partisi'ne geçebilmesi için yapmış olduğumuz taahhüde ve iki parti arasındaki mutabakata uymak üzere başbakanlık görevinden istifa ediyorum ifadeleri yer aldı. Yani istifa koalisyon protokolünün parçasıydı. Dava süreci. 28 Şubat kararlarının hem alınması hem de uygulaması anayasal kurumlar tarafından yapıldı. 28 Şubat bahsi yıllarca kapalı kaldı ta ki Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarına kadar. Askerler yargılanmaya başlayınca her şey gibi 28 Şubat'ta sandıktan çıktı. Gel gelelim bir sorun vardı. AKP destekliyor, FETÖ uyguluyordu. Ama Necmettin Erbakan bu davalara destek vermek bir yana karşı çıkıyordu. 7 Aralık 2010'da NTV'de Mirgün Cabas'ın sorusu üzerine Ergenekon kumpasları için şunları söyledi. Askerlerin içerisinde Amerikan düşmanı varsa bunları temizliyorlar. Rejisör kendi oyununu oynuyor. Siz dünyaya başka gözlükle bakıyorsunuz. Gerçek gözlükle baktığınız zaman bir de bakacaksınız ki meseleler bambaşkaymış. Erbakan davaları yürütenlerin kendisinden beklediğini sergilemedi. Atatürkçü askerlerin sanık olduğu davalara destek vermedi. 28 Şubat'ın askerlerinden intikam alacağını söylemedi. Yargılama talebinde bulunmadı. Erbakan hayattayken 28 Şubat'a yönelik herhangi bir yargı adımı atılmamıştı. 27 Şubat 2011'de Erbakan yaşına bağlı hastalıklar nedeniyle vefat etti. Hemen ardından Kozmik Oda Kumpası'nın mimarı FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili tarafından soruşturma başlatıldı. İlk gözaltılar 12 Nisan 2012'de yapıldı. İrili ufaklı 12 dalga halinde yürütülen gözaltı ve tutuklamalar sonunda 103 kişi sandık sandalyesine oturtuldu. Bunların 76'sı tutuklandı. Yargılananlardan sadece biri dönemin YÖK Başkanı Profesör Doktor Kemal Gürüz sivildi. Diğer sanıkların hepsi asker kökenliydi. Aralarında kuvvet komutanlığı yapmış ve yaşı 80'i geçmiş orgenerallerin de bulunduğu toplam 102 asker sanığın arasında FETÖ'nün Balyoz kumpasında yargılanan isimler de vardı. 28 Şubat davasına konu olan sahte belgelerin kaynağı Balyoz ve Poyrazköy gibi kumpas davalarından tanıdığımız ihbarcının adını taşıyordu, Ahmet Yılmaz. Sahte olduğu bilirkişi raporuyla kanıtlanan bu belgeleri savcıya götüren isim 28 Şubat sürecinde FETÖ iltisakı nedeniyle ordudan atılan Tamer Tatar'dı. Ki bu şahıs Fethullah Gülen Nur Tarikatı üyeliği gerekçesiyle 1997 yılında TSK'dan atılan bir tabip yüzbaşıydı. Getirdiği dijital belgelerin arasından ne ilgisi varsa Fethullahçıların dershanesinin matematik dosyası bile çıktı. Davanın müştekilerinin bir kısmı FETÖ iltisaklı isimlerdi. Nihayetinde davada tutuklamaları yapan, kritik roller üstlenen hakimler de FETÖ bağlantılı çıktı. Yıllar sonra intikam amacıyla kurulan kumpasın aktörleri şaşırtıcı değildi. Çünkü 28 Şubat kararlarından önce hazırlanan raporlarda Fethullahçılara dikkat çekilmiş, önlem alınması istenmişti. Demirel'e sunulan raporların birinde yer alan şu satırları aktarmamız yeterli olacaktır. Tarikatlardan Nurcular içinde yer alan Fethullah Gülen grubuna ait yurt içinde 78 vakıf, 14 dernek, 100 özel okul, 186 şirket, 460 dershane, 470 öğrenci yurdunun bulunduğu, bu grubun demokratik yollarla devlet kademelerinde kadrolaşmaya çalıştığı, Atatürk ilke ve inkılaplarını ortadan kaldırarak şeriat esaslarına dayalı bir devlet kurmayı hedefledikleri. Mahkemeyi etkileme çabaları. 28 Şubat kumpasında dava sürerken dönemin önemli görevlerinde bulunan birçok isim mahkemede dinlendi. Onlardan birisi de Necmettin Erbakan'a en yakın isimlerden Adalet Bakanı Şevket Kazan'dı. Hakimin sanıklardan şikayetçi misiniz sorusuna Şevket Kazan şikayetçi olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Hakimin sanıklardan size bir tehdit geldi mi sorusuna karşı ise Şevket Kazan hayır dedi. Kazan'ın avukatı İsmail Aydos şaşkındı. Aydos Şevket Kazan'ın dava dosyasındaki dilekçesinde şikayetçi olduğunu hatırlatarak şimdi değilim dedi. Tekrar sorulmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Şevket Kazan, evet Cumhuriyet Savcılığına verdiğim dilekçede şikayetçi görünüyorum ama gelinen noktada her insanda vicdan vardır, bende de var. Artık şikayetçi değilim. Gönlümüz ısınmasa da hayatın şartları içinde karşılaştığım bu tablodan üzüntü duyuyorum. Yargılananlar arasında arkadaşlarım da var dedi. 28 Şubat yargılaması devam ederken mahkemeyi etkilemeye yönelik açıklamalar da geliyordu. Öyle ya, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının neden yasa gereği Anayasa Mahkemesi'nde değil de 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıklarının bir yanıtının verilmesi gerekiyordu. Dosya Anayasa Mahkemesi'ne gitmelidir diye mütalaa veren savcı Levent Savaş'ın niye görevden alındığı hala merak konusu. Hukuksuz bir sürecin sonucunda kendileri açısından beklenmedik bir kararın çıkmasını yaptıkları açıklamalarla engellemeye çalıştılar. Ve bütün bu konuşmaların yerel mahkemenin kararını vermesinden birkaç hafta önce olması ayrıca dikkat çekiciydi. 28 Şubat davası devam ederken siyasilerin mahkemeden ceza çıkmasını garantilemek için yargılamayı etkilemeye yönelik olduğu belirtilen açıklamalarına sıklıkla şahit olduk. Etkilemeye yönelik olduğu belirtilen diyoruz çünkü davanın açıldığı gün bu siyasi davanın arkasındaki siyasi irade çıkacak kararı belirlemişti. Ortaklardan birinin tasfiye olması yani FETÖ'nün 28 Şubat davasının seyrini değiştirmedi. Yıllarca çarpıtılmış gerçeklerle propaganda yapan AKP hükümetinin inandırıcı olabilmesi için çarpıtılmış gerekçelerle sanıkların cezalandırılması gerekiyordu. Mahkemede sunulan delillerin, yalanların ortaya çıkarılmasının hiçbir anlamı olmadığını davayı yakından takip edenler de fark etmişti. 11 Ocak 2018'deki 43. Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için kurdukları tuzakları milletimizle birlikte birer birer bozduk diyerek 28 Şubat'ın bir cunta hareketi olduğunu ilan etti. Aynı gün Adalet Şurası'nda konuşan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ise tankları demokrasiye karşı yürüten 28 Şubat darbecileri adalet önünde hesabını vermektedirler diyerek 28 Şubat'ı bir darbe, yargılananları da darbeci olarak gördüğünü hem kamuoyuna hem de davaya bakan hakimlere duyurdu. Ancak bunlardan daha vahimi 28 Şubat'ın 21. yıl dönümünde AKP Genel Merkezi'ndeki bir etkinlikte konuşan Binali Yıldırım'ındı. Yıldırım'ın 28 Şubat sanıkları için hukuk içinde hak ettikleri en ağır cezayı alacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olması şeklindeki sözleri son derece talihsiz ve doğrudan mahkemeyi etkileyen sözler olarak kayıtlara girdi. Bir dava içinde hiçbir makul gerekçe olmadan 3 kez hakim değiştirildi. Son heyetin yaklaşık 90 celseden sonra yani artık duruşmaların sonlarına gelindiğinde değişmesi siyasetin davaya parmağı olarak değerlendirildi. Kısacası 28 Şubat'ın mağduru sayılan Erbakan ve Milli Görüş davaya mesafeyle davranırken AKP ve Fethullahçılar davanın ana sürükleyicisi oldu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.